Ayrım 38, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 403. Dizlerini kendine çekti ve azimli ve mantıklı görünmeye çalıştı ama içindeki kaçıp gitme isteği dayanılır gibi değildi. Korkunun tüm vücudunu sardığını hissediyordu. Kaçmak istediği şeyin Urquhart ya da Overstolz'lar değil de tümüyle farklı bir şey olduğunun farkındaydı. Çok daha büyük, hiçbir zaman yakasını bırakmayan ve her seferinde onu tekrar kaçmak zorunda bırakan bir şey, ta ki mezarına kadar. Urquhart onun şahsi şeytanıydı. Tanrı bu canlıyı sırf onun için yaratmıştı ve ona karşı duyduğu korkudan kurtulmak istiyorsa onunla yüzleşmekten başka çaresi yoktu. ''Başka seçeneğim yok.'' dedi. Sesi iyi çıkıyordu, cesurca, neredeyse korkusuz. Jasper cevap vermedi. ''Başka seçeneğim yok.'' diye tekrarladı. ''Tilki yavrusu.'' dedi Jasper boğazını temizleyerek. ''Sana yardım edip etmeme seçeneğine sahip olduğumu söylememiş miydin bana?'' ''Doğru bir laftı. Bunlar senin için de geçerli, biliyorsun değil mi?'' ''Tabii ki seçeneğim var. Herkesin bir seçeneği vardır her zaman. Seni Köln'de tutan ne? Seni çekip gitmekten alıkoyan nedir?'' ''Bu sinsi papaz düşüncelerini mi okuyordu acaba?'' ''Peki sana ve Rihmodis'e ne olacak?'' ''Bu önemli değil.'' dedi Jasper sakince. ''Tabii ki önemli.'' ''Neden?'' ''Kendine tüm bunların bir rüya olduğunu söyle. Başta biraz zor gelebilir ama yeterince çaba harcarsan Goddard, Rihmodis ve ben tek kelime etmeden hayal dünyasında kaybolup gideriz. Sanki duyduğun bir hikayenin parçasıymış gibi. Kendini kandırırsın. Sadece bir hikayede geçen kahramanlarızdır. Sen bile. Hayal gücünün bir ürünü ol tilki yavrusu. Hayallerde sorumluluk olmaz.'' ''Nereye varmaya çalıştığını anlamadım.'' ''Hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Kaç git.'' ''Hayır.'' ''Nedenmiş?'' ''Hayatım boyunca yeterince kaçtım.'' Lafının ağzından çıktığını fark etti Jakob. Jasper'ın olduğu yerden bir elbise hışırtısı geldi. Anlaşılan esniyordu. Jakob onun sözüne bir karşılık vermesini bekledi ama bir cevap yoktu. O da vazgeçti. ''Tamam Jasper.'' dedi bezgin halde. ''Ne öğrenmek istiyorsun?'' ''Ben mi?'' dedi başpapaz masumane. ''Hiçbir şey bilmek istemiyorum.'' Bir süre sessizce durdular. Jakob kalp atışlarını dinledi. Gittikçe kalp atışlarının sesi yükselmeye başladı. Sanki göğsünde durmadan çalışan çekiçler var gibiydi. Birden ağlamakta olduğunun farkına vardı. Hem şaşırmış hem de mutlu olmuştu. Bu tarihe kadar hiç gözyaşı dökmüş müydü ki? Hatırlayamıyordu. Üzüntüye boğulmuş halde olsa da yine bir şekilde kendisini rahatlamış hissediyordu. Şaşkın olduğu kadar nereye varacağını da merak ederek kendisini duygularına teslim etti. Hıçkırıp burnunu çekerken çektiği acının kendisini yavaş yavaş tüketen parlak bir alevi beslediğini fark etti. Aynı zamanda damarlarında daha önce farkına varmadığı yeni bir güç belirmeye başlamıştı. Uzun zamandır bilinçaltına itmiş olduğu eski hikayelere ait görüntüler zihninde bir bir belirdi. Her görüntü, her ses ve her duyguyla birlikte hissettiği korku biraz daha azaldı ve yerini eve dönme isteğine bıraktı. Jasper onu kendi başına bırakmıştı. Sonu gelmeyecekmiş gibi görünen bir süreden sonra gözyaşları kurudu, kalp atışları yavaşladı, nefesi normal hale geldi. Aslında hiç de kötü hissetmiyordu. Jasper, sesinde hafif bir titreme vardı. Eski azimli ifadeden eser kalmamıştı. Umurunda da değildi. Jasper, o sefer geri döndüğümde, yani çocukken babamın evine döndüğümde, size tüten bir enkazdan başka bir şey olmadığını söylemiştim. Durdu. Bir şey daha vardı. Biliyorum dedi Jasper kımıldamadan. Biliyor musun dedi Jakob hayretle. Hayır tilki yavrusu, bir şey bildiğim yok. Sadece o günden önce olmuş her şeyi hatırlayabildiğini biliyordum. Ya da hatırlamaya istekli olduğunu, her detayı. Sen zeki bir çocuktun, hala öylesin. Ama günün birinde evinin enkazını gördün ve kaçtın. O günden sonra bir daha tutunamadın. Sanki başka birinin hayatını yaşarmış gibi. İki gün önce ilk kez birlikte konuştuğumuza düşündüm ki o böyle hayatını anlatmaya devam ederse herhalde mahzenimde hiç şarap kalmayacak. Sonra her şey bir anda tüten bir enkazla sona erdi. Bize de sonrasını tahmin etmek kaldı. Bir şey gördün değil mi? Bugüne kadar peşini bırakmayan bir şey. Sırtını evin enkazına dönüp kaçmaya başladın ve bir daha da durmadın. Yıllardır kaçtığın her neyse, kolcular, kadınlar, sorumluluk, aslında kaçtığın o evin enkazıydı. Şu anda bile kaçarsan aslında ondan kaçıyor olacaksın. Tüm bunları nereden biliyorsun? Daha yeni tanıdın beni. Seni gayet iyi tanıyorum. Sen de diğerlerini görebiliyorum tilki yavrusu. Gördüğün neydi? Yakup oturduğu yerde yavaşça doğruldu ve karanlığa baktı. Ama gördüğü başka bir şeydi. Taşra, tarlalar, tüten bir duman. Babam ve kardeşim dedi. Ölmüşler miydi? Kulübenin dışında yatıyorlardı. Doğranmış gibiydiler. Öylece durdum. Arada çok mesafe vardı. Bir adım daha atamadım. Gidip yüzlerine bakmaya cesaret edemedim. Öldüklerinden emin olmaktan korktum. Eğer başımı diğer yöne çevirirsem her şeyi çabucak unutabileceğimi zannettim. Böylece aslında hiç olmamış olacaktı. Güçlükle yutkundu. Geri döndüm. Ama dönerken gözüme bir hareket çarptı. Sanki babam bana el sallamış gibiydi. Ama sen yine de kaçtın. Evet, gidip bakacak cesareti bulamamıştım kendimde. O zamandan beri acaba orada iki ölüyü mü bıraktım, yoksa iki kişiyi ölüme terk edip mi kaçtım bilemiyorum. Ölüleri görmek istemediğim için belki de hayatta olduklarını görme şansımı da kaybettim. Bunun rüyalarına girdiği oluyor mu? Bazen, eğer girerse sallanan eli görürüm hep. Bazen ölmek üzere olan bir adama aittir. Bazen de bir ölünün dalga geçer gibi yaptığı elveda hareketi. İşin aslı bu Yaspar. Onları o halde bıraktım ve o zamandan beri de tekrar geri dönüp yeniden başlama fırsatım olsa nasıl olurdu diye soruyorum kendime. Hiç kimse bu şansa sahip değil. Biliyorum ama bunu bir türlü aklımdan atamıyorum. Keşke zamanı geri çevirebilsem. Yaspar'ın kel kafasını kaşıdığını duydu. Hayır dedi başpapaz, bu hoş bir dilek değil. Öyle, o zaman hiçbir şey olmamış olurdu. Sence öyle mi? İnsanlar böyle dileklerde bulunurken umutlarını, inançlarını ve tüm benliklerini inkar ederler. Kararsız ve zayıf insanların dileğidir bu. Abelard'ın tüm hayatı boyunca Heloise'i sevdiği için hiç pişman olmadığını biliyor muydun? Bunun yüzünden çok eziyet çekti ama imkanı olsa her seferinde aynı tercihi yapardı. Bu Abelard meselesini hiç bırakmayacaksın değil mi dedi Jakob. Onu kendime örnek aldım diye cevap verdi Jaspar. 100 yıl önce ölmüş olmasına rağmen. Peter Abelard Fransa'nın yetiştirdiği en büyük beyinlerden biriydi. Tanrı'nın huzurunda mütevazıydı ama en ünlü olduğu dönemde kendisini filozofların en büyüğü ilan edecek kadar da pervasızdı. Rahipleri münazaraya davet eder ve her zaman galip çıkardı. Düşman kazanmaktan da hoşlanıyor gibiydi. İnsanların özgür iradeye sahip olduğu görüşü ariflerinkiyle taban tabana zıttı. Sonunda öğrencisi ve bir katedral rahibinin kızı olan Heloise aşık oldu. Yasak bir aşktı bu. Birkaç skandalı evine düzenlenen ani bir baskın takip etti. Kızın babası onu hadım ettirdi. Güldü. Ama ne aşkını kesip atabildiler, ne de öldükleri zaman yan yana defnedilmelerine mani olabildiler. Abelard asla zamanı geri çevirmek istemedi. Ve işte onun büyük olmasının nedeni buydu. Her şeyi kendi özgür iradesiyle yapmıştı. Babam dedi Jakob, sürekli olarak insanlığın günahkar olduğundan bahsederdi. Kendi adımıza hiçbir şeye karar veremezdik ona göre.
Sen de mi buna inanıyorsun?
Hayır.
Goddard buna inanıyor.
Jaspar iç çekti.
Ve onun gibi daha bir sürü kişi var. Gerçek bir imanları olmayan ve inançla zayıflığı birbirine karıştıran insanlar. Bir o görüşe bir bu görüşe kayar, hepsinden birazcık toplar ama asla asıl manalarını kavramaz ve bu topladıklarını bir yığın haline getirip kendi fikrini oluşturduğunu zanneder. Tartışmaya bayılır. Onunla sabahtan akşama kadar aklına gelebilecek her şey üzerine tartışırız ama daha bir sonuca vardığımız görülmemiştir. Sadece eğlence amaçlı ve ne yazıktır ki aslında Goddard'ın hiçbir fikri olmadığını da gözler önüne seriyor. Onun arkasından böyle konuşmamam gerektiğini biliyorum. Ama günümüzde onun gibilere her yerde rastlamak mümkün. İnsanlar kendi fikirlerine şekil verirlerken bütünden sadece küçük parçalar koparıp aralarındaki ilişkiye de bakmazlarsa tüm dünya tuğlalarının arasından sıva bulunmayan koca bir kilise haline gelir. Günün birinde yıkılacak ve o gün insanlar Deccal'in geldiğini söyleyecekler. Ki Aziz Bernat böyle birinin olmadığını açık şekilde ifade etmiş olmasına rağmen. Fakat Deccal ne şer bir harap eden, ne boynuzlu bir şeytan, ne de denizden çıkacak bir canavar değildir. Deccal Hristiyanların bir ürünüdür. O atalet ve cezadan başka bir şey bilmeyen bir inancın ardındaki boşluğun ve gark olduğun kadercilik hayatının anlamsızlığının ta kendisidir. Birisi çıkıp da şeytanın seni ele geçirmek için hazır beklediğini söyleyebilir. Jakob Jasper'ın sözlerinin can yakıcı olduklarını hissetti. Zaten ele geçirmedi mi diye sordu. Evimizde ebediyen kaybetmedin mi? Hayır, kaybetmedin dedi Jasper şefkatli bir tonda. O senin hayatına devam ettiğin gerçeğini reddetmendi. Geçmişi değiştiremediğin için sadece kaçtın. İşte şeytan bu. Yani şeytanın var olmadığını mı söylüyorsun? Jakob başını iki yana salladı. Ayrı bir mahluk olarak. İnsan doğasını düşünebilme yeteneğimizi ve özgür irademizi inkar etmemiz en az sapkınlara zulüm edilmesi kadar şeytani bir şeydir. Fanatik mütevazılıktan daha kibirli bir şey yoktur. Fakat inanç olmadan mantık da en az bir o kadar şeytanidir ve bir insan ister mantığın ister inancın kölesi olsun sonunda bir körden farkı kalmaz. Hristiyan dünyası bu körlerin yürüttüğü bir savaşla yanıp yok oluyor. Sistersiyanlar, Bernard ve Santieri'li Wilhelm'in insanlığın günahkarlığından bahsederken kastettikleri şey Tanrı'nın bizim harekete geçmemizi istemediğidir. Çünkü her bağımsız hareket Tanrı'nın gücünün sınırsızlığını inkar etmek anlamına gelecektir. Ve bu da kafirlik demektir. Üstelik harekete geçmeyen birisi memnuniyetle kör kalabilir. Çünkü bunda bir mahzur görmez. Ama birisi bu fikri mantıki sonuçları boyunca takip ederse, kör kendi iradesinin sonucu olan hiçbir şeyi üstlenmeyecek, göreni ya da diğer körleri tehlikeye atmayacak, mücadele etmeyecek, halka ders vermeyecekti. Saf mantığın bakış açısından aslında var olmadığı da söylenebilirdi. Ama varlar, acizlik ve iktidardan bahsediyorlar, alçak gönüllülükten bahsedip diğerlerini aşağılıyorlar. Ne zavallı beyinler. İşte tilki yavrusu benim inandığım şeytan bu. Jakob tüm duyduklarını sindirmeye çalıştı. Eğer şeytan buysa dedi yavaşça. Tanrı kim veya ne? Jasper doğrudan cevap vermedi ama cevabını söylemeye başladığında sözlerinde alaycı bir ifade vardı. Tanrı'nın kim olduğunu nereden bileyim? Hayır. Demek istediğim ben her zaman Tanrı'nın ve şeytanın yani... Doğru kelimeleri bulmaya çalışıyordu. Tanrı ve şeytanı bir şekilde karakterler olarak düşünüyordun değil mi?
Evet.
Açıkçası bilmiyorum. Eğer sorduğun buysa sana benim için Tanrı'nın ne olduğunu söyleyebilirim. Abelard bizim günah olanla olmayanı ayırmamızı mümkün kılan fikrin ürünüdür. Seçme şansımız vardır. Tabii ki senin de dediğin gibi zamanı geriye çeviremeyiz. Ama eylemlerimizi ve bunların neden olduğu sonuçları kabullenebiliriz. Bunun ne demek olduğunu idrak edebiliyor musun? Her şeyi Tanrı yaratır ama belki de Tanrı her şeyin olmasını istemez. Belki de Tanrı'nın isteği bizim kendi irademizi kullanmamızdır. Bu sayede onun fikirlerini geliştirebiliriz. Çünkü biz onun fikirlerinden ibaretiz zaten. Eğer Tanrı her şeyse ve bu bağlamda bizler de Tanrıysak o zaman bizim acizliğimiz Tanrı'nın da acizliği olacaktır. Ve ben bunu kabul edemiyorum. Ama eğer Tanrı yaratıcı bir ilkeyse o zaman onun isteğini yerine getirebilmek için biz de yaratıcı olmalıyız. Yaptıklarımızın sorumluluğunu üstlenmek zorundayız. Tanrı mantıkla inancın güzelliğinin ittifakıdır. Bu nedenle alimler mantığa inançla aydınlanmak derler. O dengedir, o birleştirendir, ayırandır, o kainattır. O zaman içinde cereyan eden yaratılıştır. sürekli olarak kendisini yeni baştan var eder. O her bireyin özgür iradesidir. Bu da demektir ki sen hala geri dönebilirsin Yakup. Geçmişinle yüzleşebilirsin. Günahlar affedilebilir. Kendini affet. Kaçmaya bir son ver. Sana ihtiyacı olan insanlar var.
Barakanın üzerine çarpan yağmur damlalarının sesi geliyordu. Yakup bu sesi sanki hayatında ilk kez duyuyormuş gibi dinledi. Dışarı çıkıp dünyayı yeniden keşfetme isteği şekillenmeye başlamıştı içinde. Teşekkürler dedi usulca.
Ne demek tilki yavrusu? Ama eğer müsaade edersen bir iki saat kestirmem gerekecek.
Kestirmek mi dedi Yakup heyecanla, şimdi mi?
Evet, neden olmasın?
Yapmamız gereken bir şey var Urquhart Eran.
Urquhart yaralarını sarmakla meşguldür. Şu an gecenin körü. Conrad'ı yatağından kaldırmak mı istiyorsun? Tanrı biliyor ya, dinlenmemiz gerek, dert etme. Zamanı gelince seni uyandırırım.
Yakup kuşkuyla uzandı.
Uyuyabileceğimi sanmıyorum dedi.
Yazık. Bunca olan şeyden sonra nasıl uyuyabilirim diye düşündü. Ayrıca gözleri açık halde uzanmış düşünürken kulaklarına gelen Jasper'ın horlaması uyumayı tümüyle imkansız hale getiriyordu. Bu zamanı değerlendirmek zorundaydılar. Aklı yine Rihmodis'e gitti. Gözüme uyku girmeyecek diye düşündü. Yakup. Uyan. Birisi onu sarsıyordu. Bir an için kendisini surdaki barakasında zannetti, sonra doğruldu. Hala karanlıktı ama Jasper'ın silüetini belli belirsiz görebiliyordu, gülüyordu.
Gözüne uyku girmeyene de bakın.
Saat kaç?
Bekçiler biraz önce 3 olduğunu duyurdu. Merasim 2 saat sonra başlayacak. Dolayısıyla başpiskoposun sarayında bir görüşme yapabilmek için bolca zamanım var. Sonra seninle 4 ile 5. saatler arasında İpekçiler Sokağı'nda buluşuruz. Pazar sabahları sessiz ve sakin olur. Kantar binasının yanına gelirsin.
Dur bir dakika dedi Yakup gözlerini ovuşturarak. Görüşmeye seninle birlikte gitmeyecek miydik?
Ben de öyle sanıyordum. Ama sen uyurken aklıma bir şey geldi. Senin hikayenle ilişkili. Ben başka bir yere gideceğim.
Goddard'ın evine herhalde.
Çok isterdim.
Ben de öyle, lanet olsun.
Ama şu saatte derede boy göstermemiz büyük aptallık olur, sırası değil. Yola düş ve saraya varana kadar kimsenin seni fark etmemesine dikkat et.
Yakup doğruldu ve gerildi, en azından denedi. Tüm vücudu kepenklere vurulduğu için mosmor ya da kapkara olmalıydı. Aklından ne geçiyor diye sordu.
Ben, Jasper omzuna vurdu, sonra söylerim. Kantar binasının nerede olduğunu biliyor musun?
Evet.
Güzel. Eğer seni orada göremezsem senin görevinin başarılı olduğunu farz edecek ve saraya geleceğim.
Neden nereye gittiğini söylemiyorsun?
Çünkü şu an hiçbir anlamı yok ve açıklaması çok zaman alır. Hemen yola düş ve Urquhart'tan da uzak dur. Yana yakıla seni arıyordur.
Yakup'un bir şey söylemesine fırsat vermeden Jasper onu omuzlarından tuttu ve dışarı çıkardı. Yağmur durmuştu ama hava hala soğuktu. Yakup etrafına baktı. Bira imalathanesinin bitişiğindeki Bodo'nun evinin önündeki fener rüzgarda sallanıyordu. Hemen karşısındaki han sessizdi. Ortalıkta kimse yoktu.
Hadi yürü dedi Jasper.
Yakup başını geri attı ve ciğerlerini patlayacakmış gibi temiz havayla doldurdu. Her yanı sızlasa da sanki uzun zamandan beridir ilk kez kendini bu kadar canlı hissediyordu. Sonra Jasper'ı kucakladı. Onu öyle sıkıca sarmıştı ki sanki göğsünde bir şeyin çatırdadığını duydu ve ardından da kel kafasından öptü. Jasper afallamış halde ona baka kaldı.
Farklı biriyim artık. Sırıttı, sonra döndü ve anahtar sokağı yolunu tuttu.
Başpiskoposun sarayı malikane olarak da bilinirdi. Katedral bölgesinin güney tarafındaydı. Ejder kapısı ile paralı kapı arasında 100 yıl önce inşa edilmişti. İhtişamlı ve 2 kattan oluşan üst katında 2 sıra sütunun taşıdığı kemerlerin altında uzanan ve lüks şekilde dekore edilmiş bir salon bulunurdu. Conrad'ın adalet dağıttığı yer orasıydı. Ayrıca barışçı bir müzakere yapacakları umuduyla silahsız olarak gelen soyluları faka bastırdığı yer de orasıydı. Conrad'ın şahsi odaları arka tarafta yer alıyordu, katedralin karşısında ve sokak tarafından görülmüyorlardı. Oraya girebilmek için izin almaya çalışmanın bir anlamı yoktu. Başpiskopos'tan bir şey isteyen herhangi birisi önce asker ve görevlere başvurup öndeki girişten geçebilmek için onların iznini rica etmek zorundaydı. Yakup ana yollardan uzak durmak zorundaydı. Bir kertenkele gibi arka sokaklardan yoluna devam etti. Soylular hala onu ve Yaspar'ı arıyor olabilirlerdi ama her köşeye de bakamazlardı ve buraları kimse Yakup kadar iyi bilemezdi. Nefesini toplamak için bir süre durdu. Püt sokağının sonuna gelmişti. Oradan da Brabant düklerinin Köln'de kaldıkları zaman yerleştikleri kraliyet evi ve polis şeflerinin karargahı, Cloakring gibi evlerin bulunduğu geniş ve prestijli bir cadde olan Liman Caddesi'ne geçiliyordu. Başpiskoposun sarayı tam karşıdaydı. Bazı zemin kat pencerelerinde ışık vardı ve ana kapısı da açıktı. Bir grup zırhlı adam at üzerindeki gece bekçileriyle konuşuyordu. Yakup seslerini duyabiliyordu ama ne dediklerini anlayamıyordu. Yükselen kahkahaların ardından gece bekçileri atlarını sürdü ve askerler de binaya girdi. Çift katlı kapılar gıcırdayarak kapandı. Dikkatlice geniş caddeyi inceledi. İleride birkaç keşişin yürüdüğünü görebiliyordu. Her yer çöple kaplıydı. Bu geceki gibi bir sağanak yağış şehrin Ren kıyısındaki daha yüksek olan doğu tarafındaki tüm çöpleri sürükleyerek buraya getirmişti. Vatandaşların sokağa atmadığı hemen hiçbir şey yoktu. Domuz pisliğinden çürüyen sebzelere ve kemirilmiş kemiklere kadar sokaklarda ne ararsanız bulmanız mümkündü. İnsanlar çöplerini foseptik çukurlarına atmaya gerek görmüyorlardı. Çünkü altın madencileri, buraları temizlemek zorunda kalan talihsizlere böyle denirdi, onları nadiren temizlerlerdi. 38. Ayrımın sonu. Sayfa 412.